Ayrım 27. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşel. Sayfa 287. Mızrak çuvala sığmıyor. Özal'ınkinin oluşumunda evreninkinin büyük payı olduğu tartışılmaz bir gerçeği anlatıyordu. Özal her ne kadar bizim dönemimizde olmadı kurnazlığının arkasına saklanıyorsa da, hiç değiştirmeden ya da değiştirmiş gibi görünerek olduğu gibi sürdürdüğü uygulamalarıyla evreninkini hiç aratmıyordu. Özal'ınkinin temelinde evreninki yatıyordu. Armut dibine düşüyor, devlet yüceltiliyor, insan küçültülüyordu. Yasalar, yönetmelikler değiştiriliyor görünse de temel insan hak ve özgürlükleri acımasızca yatsınıyor, yüzyıla her gün yeni utanç belgeleri ekleniyordu. Yaşama hakkı ve işkence gibi büyük utançları bir yana bırakıyorum. 1980'li yılları bir yana itiyorum. Örneğin bizi izleme, dinleme, tanımadığınız filmlerden, oyunlardan, türkülerden söz etmek istiyorum. Film Denetleme Kurulu 5 yılda 216 film için oynatılamaz, 205 film için ise değiştirilmesi koşuluyla oynatılabilir kararı verirken, ANAP'ın liberallerinden hiç ses çıkmıyordu 10 Ocak 1990. Oğlunun televizyonundaki pornografik filmleri isteyen izler, isteyen izlemez mantığıyla savunan babanın yasakçı eli film setlerine uzanıyordu. Kimin aklına geldi merak ediyorum. Uluslararası Af Örgütü'nün insan hakları hemen şimdi etkinliğinin filmine sansür uygulanmasına şaşıyorum. İngiliz şarkıcı Sting, hükümetler iktidarda kalabilmek için her zamankinden fazla işkence ve askeri baskı kuruyorlar, diyor. Özal'ınkiler makaslıyordu. Amerikalı yönetmen Haley, hükümetlere söyleyeceğimiz terbiyenizi takının, diyor, yine makas çalışıyordu. 31 Temmuz 1990. İstanbul Festivali'nde karartma gecelerinin gösterimi yasaklanıyordu. 31 Mart 1990. Bir yıl önceki 7. Uluslararası İstanbul Sinema Günleri'nde Betty Blue, Yakarış, Kralın Soytarısı ve Suda Yanar filmleri müstehcenlik ve İslam'a aykırılık gibi çağ dışı nedenlerle yasaklanmıştı. Sinemanın etkinliğini kavrayan iktidar yönetmen Muammer Özer'in Kara Sevdalı Bulut filminin negatif ve pozitif kopyalarına el kondu. Bir yandan yasaklarken bir yandan da demokratikleştirdiğini sağlayan siyasi bir kadronun teslim aldığı Türkiye'de her gün yüz karası kararlar alınıyordu. İnsan Hakları Derneği'nin film şenliğinde Alman yönetmen Horst Biehnek'in Hücre filmine Ankara Valiliğince el kondu. 14 Aralık 1989. Ankara Sanat Merkezi polis kordonu altına alındı. Yarım kalan şenlik nedeniyle birçok film gösterilemedi. Free at Last, En Sonunda Özgür, İntifada, A License to Kill, Öldürme Yetkisi, The Next Step, Bir Sonraki Adım, Color of Hope, Umudun Rengi, filmlerinin gösterimine izin verilseydi ne olurdu? Your Neighbor's Son, Komşunun Oğlu filmini izleyenler, Yunanistan'da albaylar cuntasının işkencecilerinin nasıl hesap verdiklerini görüp rahatlasalar, umutlansalar ne olurdu? Pir Sultan Abdal'ın onlarca kez yasaklanmasının ayıbına nasıl katlanabiliyorsunuz? Ateşin Öyküsü'nün yasaklanmasının utancını nasıl taşıyorsunuz? Şair Ahmet Arif ve folk sanatçısı Rahmi Saltuk, açık hava tiyatrosunda şiir okuyup türkü söyleselerdi, Türkiye 12 Eylül öncesine mi dönerdi? Ya da Ankara Belediye Başkanı Murat Karayalçın ile Şişli Belediye Başkanı Fatma Giriğin, müzik şöleni düzenlemeleri ülkeyi bölüp parçalamak mı demekti? 110 tanesi yüz akımız Yılmaz Güney'e ait olan yüzlerce film, video band ve müzik kasetlerini Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün mahzenlerinden çıkartmak için eski bir siyasal suçunun Namık Kemal Zeybek'in ANAP hükümetlerinde bakan olmasını beklemek mi gerekiyordu? Evreninkiler 8 Oscar'lı Gandhi filmini, Özal'ınkiler Betty Blue'yu yasaklıyorlardı. Yaşam Özal'ınkinin evreninkine benzediğini doğruluyordu. Çözümlenecek sorunlar yatsınıyor, çözüm önerileri duymazlıktan geliniyor, donduruluyordu. 1980'lerin son yıllarında işkenceden ölümlerin yanına pasaportsuzluktan ölümler de yazılıyordu. Ruhi Su, Orhan Apaydın gibi yüz akı insanların ölümcül hastalıklarının iyileştirilmesi yurt dışında yapılamıyordu. Uzun yıllar siyasal nedenlerle pasaport verilmeyen Ruhi Su, evrenli ve özallı demokrasilerde yine pasaportsuz kalıyordu. Demokratik bir ülkede pasaport işlemleriyle Genelkurmay Başkanlığı'nın ilişkisi olabilir mi diye düşünmeyin. Ruhi Su'ya pasaport verilmedi değil, verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Uru, Ruhi Su'ya pasaport verilmesini sağladı. Orgeneral Uru, Kurtuluş Savaşı'nın türkülerini seslendiren Ruhi Su'ya pasaport verilmesi için İçişleri Bakanlığı'nı aramadı. MİT müsteşarını aradı ve bir defaya mahsus olmak üzere pasaport verilmesini sağladı. Ama pasaport Su'nun son nefesine yetişemedi. 25 Nisan 1992 Milliyet. Ruhi Su'ya özel izin alma çabaları gösteriden öteye gitmiyor, yalanların ve yatsımaların üstünü örtmeye yetmiyordu. Barış davası sanıklarından ünlü hukukçu Orhan Apaydın'ın yurt dışında tedavisi için gerekli kanun kuvvetindeki kararnamenin imzaları tamamlandığında o artık yaşamıyordu. Oysa evreninkiler gibi Özal'ınkiler de demokrasideki gelişmelerden, insan haklarındaki ilerlemelerden, özgürlüklerdeki iyileştirmelerden söz edip tek ayak üstünde nutuklar atarak inanmaya hazır insanları inandırıyorlar, yalanı siyasetin vazgeçilmez koşulu yapıyorlardı. Birileri eline kalem kağıt alıp yazmaya başlıyor. Ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işlemesini sağlamak amacıyla sürdürülen liberalleşme çalışmaları içerisinde temel hak ve özgürlüklerden biri olan seyahat özgürlüğü ile ilgili pasaport yasasında iyileştirme, geliştirme ve yenileşmeler yapılması gereği ortadadır. Pasaport yasasındaki iyileştirme, geliştirme ve yenileşmelerin batılı demokratik ülkelerin yasaları göz önüne alınarak yapılacağı belirtiliyor. Değişiklik tasarısı kaleme alınıyor, yasama organında tartışılıyor, iç ve dış kamuoyu bir kez daha kandırılıyordu. Kimilerine göre Özal'ınki evreninkini geride bırakıyor, kimilerine göre Özal'ınki tabu tanımıyordu. Tasarı yasanın pasaport almayı engelleyen ünlü 22. maddesini de değiştirerek göz boyuyor. İnanan, inanıyor, inanmayan aykırılığını sürdürdüğü için eleştiriyordu. Tasarıda yurttaşlığını yitirenlerden sakıncalı bulunmayanların Türkiye'ye gelebileceği ve yurttaşlıktan çıkarılanlardan izin alabilenlerin 4 ayı aşmamak koşuluyla ülkemizde kalabileceği kabul ediliyordu. Bu sözde iyileştirmeye imzasını atan Turgut Özal'ın 12 Eylül'den bu yana 13.862 kişinin Türk vatandaşlığından çıkarılmalı kararlarında imzası olduğu biliniyordu. Fuhşiyatı tahrik suçu sanıkları, adam kaçırma, dinamit ve bomba yapma için örgüt kurma, uçak kaçırma, eroin, kokain, morfin imal, ithal ve ihracı için teşekkül oluşturma suçu sanıkları, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas suçu sanıkları yasak dışı kalıyorlar, pasaportlarına kavuşuyorlardı. Genç insanları asarken bile sağ sol ayrımı yapan Özal'ınkiler adam kaçırma, dinamit ve bomba yapma suçu sanıkları sağ eylemciler için böyle küçük bir kıyak yapıyorlardı. Hıdır Aslan ve İlyas Has'ın yeterli kanıtı olmadan asılarak öldürülmelerinde sakınca görmeyen ANAP'ların CHP Nevşehir İl Başkanı Zeki Çetiner'i öldürmek suçundan ölüm cezasına çarptırılan Mehmet Onur Mırman'ı için cezanın infazında kamu adına herhangi bir yarar olmayacağına karar verebilmeleri gibi. Düşünce suçu sanıkları için yasağa dokunulmuyor ama düzeni ya da hükümeti eleştirdiği için, dinsel görüşler öne sürdüğü için haklarında dava açılanlar da pasaport alamıyorlardı. Siyasal suçların tüm sanıkları, sendikacılık yaptıkları, derneklerde ya da partilerde çalıştıkları için suçlananlar, yazı, şiir yazanlar, hatta resim yapanlar yine pasaport alamıyorlardı. Evet, gezi özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerden biriydi. Bu nedenle doğru işlemesi demokrasinin gereğiydi. Ama böyle bir temel hakkı ortak pazara girebilelim diye geliştirdiğimiz söylemek ayıpların en büyüğüydü. Anlaşılan o ki ANAP'lılar pasaport yasasını iyileştirmeyi düşünmüyorlar. yalnızca iyileştirmiş gibi görünmek istiyorlar. Onlar içeriye ve içeriye bakmıyorlar. Kendi insanımıza bakmıyorlar. Saf dışarıya karşı demokratik bir şeyler yapılıyormuş izlenimini vermeye çalışıyorlar. Uzun sözün kısası, hazırlanan pasaport tasarısı demokratik hiçbir şey getirmiyor. Gezi hakkı yine iktidarın ve idarenin takdirine terk ediliyor. Siyasal muhalifler ve düzeni eleştirenler için pasaport yasağı aynen sürüyor. Yurttaşlığını yitirenlerin durumları düzelmeyip bozuluyor. Yalnızca genel suçlar bakımından yasaklı sayısı azaltılarak görüntü kurtarılmış oluyor. Ortak pazara göz kırpılıyor. Ama mızrak çıvala sığmıyor. ANAP'ın pasaport oyunu Avukat Turgut Kazan, Cumhuriyet 14 Nisan 1988. Lafla değil uygulamayla. Yasaklamalarla, tutuklamalarla, coplarla, ciplerle, işkencelerle, dar ağacından uzanan iplerle, yatsımalarla, yalanlarla ve yeni türedi iş bitirici kara gözlüklü tiplerle biçimlenen demokrasiye kendilerinden başka hiç kimse inanmıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarını anlatan 150'liklere, 27 Mayıs'ın bir başka yüzünü algılatan 147'liklere, Evrenin'ki ile eklenen 1402'likler, 2559'luklar, 1011'likler, Özal'ınkinin sorunu olarak olduğu gibi duruyordu. Türkiye'nin onayladığı 111 sayılı sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO, kara listesine girmesine neden olan İnsan Hakları Derneği 1402'likler Komisyonu raporunda 9400 öğretim üyesi ve kamu çalışanının haksızlığa uğratıldığı belirtildi. 24.6.1989 Emekli Sandığı Yasası'nın ikinci maddesinde değişiklik yapan 2559 sayılı yasa ile ayrıca 1322 kişi resmen emekliye sevk edildi. Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları sonuçlarına göre sakıncalı sayılan işçi memur 14.500 kamu görevlisi sürgün edildi. Siyasal düşünceleri ve dini inançları nedeniyle 1011 subay, assubay ve askeri öğrenci silahlı kuvvetlerden uzaklaştırıldı. Büyük bölümü askeri yönetim döneminde gerçekleştirilen bu temizlik operasyonlarının sonuçları Özal hükümetlerince düzeltilmedi. İstenildiğinde bir gecede yasa, bir günde onlarca kanun hükmünde kararname çıkaran Özal hükümetleri, bu sorunu çözmek için çaba harcamadılar, harcıyor gibi görünmekle yetindiler. Evreninki sağırdı, Özal'ınki duyuyor gibi yapıyor, duymazlıktan geliyordu. Evreninki ile Özal'ınkinin arasındaki en belirgin ayrım belki buydu. Özal'ınkinin hizmetinde olan televizyondan güvenlik soruşturmasına ilişkin iyileştirmeler duyuruluyordu. Özal bu konuda 1986 yılında getirilen iyileştirmeleri yeterli görmediklerini buyuruyordu. Fişleme talimatnamesi ve bu konudaki uygulamalar 17 Mart 1988 tarihinden itibaren tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca bilgi toplama ve işlem bürolarında geldi Orwell'in kulaklarını çınlatma. 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrasında, öncesine dolaylı, sonrasına dolaysız katkınız olduğunu sakın unutmayın, unutturmaya da kalkmayın. Çeşitli sebeplerden gözaltına alınan ve haklarında bilgi fişi tanzim edilen kişilerden, bilgi fişi tanzim edilmesini nasıl da bilimsel bir araştırma yapılıyormuşçasına anlatıyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki yasaya muhalefet veya öğrenci olaylarına karışmaktan dolayı, yasalarımızda öğrenci olaylarına karışmak diye bir suç yok ki, gözaltına alınıp adli makamlara intikal ettirilmelerine gerek görülmeyenlerden serbest bırakılanların, herhangi bir suçla ilgili olmadıkları halde şüphe ve her türlü ihbar veya isim benzerliği sebepleriyle gözaltına alınarak adliyeye gönderilmeyip serbest bırakılanların bilgi fişleri, 29 Aralık 1987 tarihi itibariyle iptal edilmiştir. Değil gözaltı, tutuklama sürelerine bile yasal sınırlar koyan batılı ülkelerin böylesi ayaküstü sözlerle kandırılabileceğini düşünmek biraz saflık olmuyor mu? Güvenlik soruşturmalarına gelince, Bakanlar Kurulu'nca hazırlanan güvenlik soruşturması yönetmeliği fişleme ve bu yolla sakıncalı vatandaşlar yaratılmasında hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmayan geniş bir alanda at oynatmayı amaçlıyordu. Kamu çalışanları subjektif ölçütlerle değerlendiriliyor ve iş başındaki iktidara sadık bir memurlar sınıfı yaratılıyordu. Yönetmeliğin kapsamı çok geniş tutulmuştu. Örneğin 2. bölüm 4. maddesiyle MİT Müsteşarlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahallin mülki amirleri tarafından yapılacak arşiv araştırmasına, bakanlıkların merkez örgütlerinde çalışanların tümü, bakanlıklar ve öteki kamu kuruluşlarıyla iş yapan özel kuruluşlarda çalışanların tümü, görevle yurt dışına çıkan devlet memurları ile öğrenim için yurt dışına giden öğrencilerin tümü konu ediliyordu. 17 maddeden oluşan bu yönetmelik aslında bir polis devleti belgesiydi. Yurt dışına sürekli ya da geçici görevle gidecek olanların doldurmak zorunda oldukları form, demokratikleştirme niyetlerinin kanıtıydı. Formu dolduracaklar, şu sorulara yanıt arayacaklardı. Karşılaştığı Türk ve yabancı kişiler arasında yıkıcı ve bölücü odaklar lehine tutuma sahip olanların kimlik, adres ve eşkalleri. Yıkıcı ve bölücü Türk unsurlarınca kurulan dernekler ve kuruluşların yöneticileri, üyeleri ve faaliyetleri, yıkıcı ve bölücü unsurlarca yayımlanan kitap, gazete, dergi ve dağıtılan bildiriler, yabancı radyo, televizyon ve basın organlarında görevli yıkıcı ve bölücülerin kimlikleri, görevleri, iş ve ikamet adresleri, Türkiye aleyhine yayın yapan radyo, televizyon, dergi, gazete ve diğer matbuat ve bunlarda etkinliği görülen Türk ve yabancı uyruklu şahıslar, yıkıcı ve bölücü unsurlarca gerçekleştirilen gösteri, miting ve toplantılar ve benzeri birçok soru. 11 Ekim 1987. Fişlerle, formlarla birbirinin peşine takılan halkın ihbarcılığa özendirilmesi de özal demokrasi dönemine rastlıyordu. Asayişe, müessir fiillerin faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkındaki yönetmelikle düzenlenen muhbirlik kurumunda birden çok ihbarda bulunanlara verilecek miktarın farklı olması ve bunun kurulacak bir komisyonca belirlenmesi kararlaştırılıyordu. 6 Eylül 1987. Yeni uygulamanın Avrupa ülkelerindeki uygulamaya aynen tekabül ettiğini söyleyebilirim. Eskiden 6 aydan fazla devam eden güvenlik soruşturmaları şimdi 2 ay, arşiv araştırmaları ise en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Güvenlik soruşturmaları kişinin sadece 18 yaşından sonraki fiil ve hareketlerine inhisar ettirilecektir. Kırşehir'i deniz getirmeye söz veren bir politikacı söylemini anımsatmıyor mu Tanrı aşkına? Yine önemli bir nokta, güvenlik soruşturmaları yapıldığı tarihten geriye en çok 10 yıllık bir geçmişi alacak şekilde uygulanmaya başlanmış olup, daha geriye gidilmemek suretiyle şahısların mağdur edilmemelerine azami gayret gösterilmeye başlanmıştır. İyi ki azami gayret gösteriliyordu. Tamer ve Nebahat kızı, 4 yaşındaki Tuğba Yanar için bu gayretin sonucu olarak yurt dışına çıkabilmesinde sakınca olup olmadığına güvenlik soruşturması yaptırılıyordu. Haziran 1986. Cezaevinden çıkanlar için bulunan izleme yöntemi akıllara durgunluk verecek ölçüde aşağılayıcıydı. Zımbalı nüfus cüzdanları ile kimin nerede ne yaptığı kolayca izlenebiliyordu. Nisan 1986. Süreç içinde bu yöntem daha da geliştiriliyor, siyasi şubeye şöyle bir uğrayanların kimlik belgelerinin arka yüzüne fişlendiklerini gösteren bir damga vuruluyordu. Haziran 1991. Yurttaşlarının soluk alıp verişini izleyen rejimlerin en acımasızı Özal döneminde Türkiye'de yaşanıyordu. Çanakkale valisinin bir aday memurunun görevine son verme gerekçesi de Özal'ınkinin Evren'inkinden hiçbir ayrımı olmadığını gösteriyordu. Göreve son verme gerekçesi hiç kimseyi utandırmıyordu. Çanakkale ilinde görev yaptığı sürece mesai bitimlerinde ikametgahına gittiği, geceleri hiçbir yere çıkmadığı, az konuştuğu, hiçbir gazete ve dergiyle ilgilenmediği, içine kapanık bir kişi olduğu intibanı verdiği için HC'nin bu durumu Türkiye Komünist Emek Partisi'nin faaliyetine devam et fakat sessiz kal temel ilkesine uymaktadır. Bu nedenle adaylık süresi içinde görevine son verilmiştir deniliyordu. 30 Kasım 1984. Darbeye niyetlendikleri günden beri yalan ve yatsıma üzerine inşa ettikleri insan hakları politikaları en güzel meyvelerini artık demokrasiye geçildi denilen günlerde veriyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis memuru Mehmet Eriten'in nişanlısı Sevim Kütahyalı ile aile solcu olduğu gerekçesiyle evlenemeyeceğini bildiriyordu. 13 Ocak 1988. Böylesine geri bir teknolojiyle özel yaşamın bu tür inceliklerine inen ANAP'ın iç güvenlik politikası Orwell'i kıskandırıyordu. Bu pislik kolay temizlenemiyor ve bu satırların yazarı 1992 yılının Mart ayında bir sabah nüfus kaydında aranıyor gerekçesiyle gözaltına alınıyordu. Ben bir gazeteci arkadaşımın pasaport süresini uzatmak için gittiği Ankara Emniyetinde 1976'lardaki bir sorgu ifadesinde adı geçtiği için 1991 yılında gözaltına alındığını biliyorum ve Başbakan Özal'ın bu sözlerini gülüp geçiyorum. Eskiden yakın akrabaların işledikleri suçlar şahısların durumunu menfi yönde etkilerken yeni uygulama ile suçların şahsiliği prensibine uygunluk sağlanmıştır. 6 Kasım 1983'ten bu yana suçların şahsiliği prensibini rafa kim kaldırmıştı acaba? Türkiye'nin demokratik yolda ilerlemesi yönünde güvenlik kuvvetlerimiz önemli katkılar sağlamaktadırlar. Güvenlik kuvvetlerine ihale edilecek bir demokrasiyi ancak siz düşünebilirsiniz. Bu kararları alabilmemizde güvenlik kuvvetlerimizin son yıllarda özellikle daha kaliteli eğitim, daha modern araç gelecek kavuşmaları ile üstün performanslarının rolü büyüktür. Üstün performans için ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının Türkiye raporlarına şöyle bir göz atmak yeterli sanırım. Biz insan haklarına lafla değil, uygulamalarımızla değer veriyoruz. Ne tesadüf, biz de öyle lafla peynir ekmek gemisi yürümediğini biliyoruz. 21 Mart 1988'de Özal'ın ağzından çıkan bu sözler yaşam pratiğinde karşılıklarını bulmuyordu. Örneğin bir kamu bankasının 21 Aralık 1988 tarihi per 2024-01 ve 3403 sayılı genelgesiyle tüm çalışanlara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulanacağını duyuruyordu. Odacısından şefine, memurundan müdürüne 4 yılını dolduranlar arşiv araştırmasına, 7 yılını dolduranlar ise güvenlik soruşturmasına konu ediliyorlardı. 27. ayrımın sonu sayfa 296.